Yehuda Halevi Aşlak Bağlasulan Mektuplar 2. Mektup. Etimden kanımdan olana, övülen ve yüceltilene. Şimdi Ömer saymasının 33. günü ve dün elime geçen Sivan'ın 15'inde yazdığı mektuplarına cevap yazmaya sıra geldi ki kalplerimizdeki düşünceleri açacak olan aramızdaki değişmez adların düzeninden beni bilgilendireceğini ummuş olduğumdan Lahba Ömer'de gelen mektubunu cevaplamaktan kaçındım. Ancak ana fikri aldım. Bilmiyorum ki şimdi de yanlış anlayacağım korkusuyla detaylı olarak anlatmayacağım. Bu durumda üçüncü bir mektubu bekleyeceğim. Muhtemelen bu şekilde kalbimde olanı bilmen için sana yol gösterebilecek bir amaçtan ayrılmamış olacağım. Ne yazık ki ilki Şevat'ın 22'sinde gelen 3 uzun mektuba boşa zaman harcadığıma pişman oldum. Oysa çalışma için şöyle başlayan bir şiir yazmıştım. Doğrusu bırak dilim damağıma yapışsın. Tüm kemiklerim yağdan kurudu. Tanrı'nın çalışmasından her iksir. Hepsinin yaşamı onda inanılmış olacak. Mardin onundaki başka bir mektupta da insanı şaşırtan Midraş yorumlamıştım. Bir ileri gelen Selin'i evinin üyelerinden birine şöyle sormuş. Bizden sonra krallığı kim alacak? O da temiz bir sayfa ve kalem getirip üzerine şöyle yazmış. Ve ondan sonra kardeşi çıktı. Şöyle demişler. Bak yeni olanın ağzından eski sözler. Bu sözlerdeki muhteşem gerçeği orada açıklamıştım. Vayikrah'ın 3. gününde yazmış olduğum 3. mektupta Şamay evi ve Hilel evi arasındaki anlaşmazlığı gerçek ve konuyla alakalı bir şiirle beraber gelinin önünde nasıl dans edileceğini hesaba katarak açıklamıştım. Şiir şöyle başlıyor. Lütfen gör, imza kimin? Bu dünyanın tüm insanlarının sorusu ve yanan ateş için günahkar bir adam ya da isyankar bir kadın gibi. Aramızdaki netlik eksikliğine bağlı olarak yanlış anlamış olman haricinde mektuplarda onların kaybına sebep olacak bir kusur bulamadım. Dolayısıyla tıpkı Babil'de olduğu gibi birinin diğerinin dilini anlamadığı aramızdaki bu demir duvarı kırmak şart oldu. Mektubunda uzun uzadıya ispatladığım şey aramızdaki sevginin temelinin gizli sevgiye dayandığını açıkça göstermen. Ve sana sormuş olduğum sorularla ilgili artık korku duymadığın sonucuna varmış olman. Bunlar senin sözlerin, aynen aktarıyorum. Ancak artık seninle ya da benimle ilgili sorularından korkmuyorum. Hepsi gerçekliğini yitirdi ve iptal oldu. Sen de artık korkmamalı ya da görünüşe bakmamalısın. Daha ziyade kalbin içsel ihsasında tıpkı kalbine dolan sayısız düşünceyi gizleyip turşu koku veren soğanın ve sarımsağı reddederek lezzetli ve dolgun bir ekmek yapan bir aşık gibi olmalısın. Bu istekli seviyeyi artırmayı ya da hükümsüz kılmayı kastetmiyorum. Çünkü eklenecek ya da çıkarılacak bir şeyin olmadığı değişmez, mükemmel ve bütün sevgi yerinde durur. Ancak seni olur olmaz şekilde üzmemek için neden ve ne için üzülesin? Çünkü bu şekilde üzüntünü bana ekleyeceksin ve kesinlikle benim üzülmemi istemezsin. Sana basit ve gerçek oldukları için bu iki tavsiyeyi verdim. Bunlar senin sözlerin. Gerçek acı olduğunda bile yalan söyleyemiyorsam ne yapabilirim? Bu nedenle sana gerçeği söyleyeceğim. Tüm bu kibirli sözlerinden rahatsızım. Eğer sana acı veriyorsa gerçek benim en sevdiğimdir. Şöyle yazılıdır. Dostunu kendin gibi sev. Nefret ettiğin şeyi dostuna yapma. Eğer bu hakikat olmasa seni bu tatlı şey ile nasıl bırakırım? Bundan gerçekten nefret ediyorum ve onu kusacak ve geri püskürteceğim. Özellikle de İsrail ve onun cennetteki babası arasındaki en önemli mesele sevgi denilen manevi bağla ilgili olarak bunu yapacağım. Tıpkı şöyle yazıldığı gibi ve sen bizi bir araya getireceksin. Kralımız senin yüce adına selah gerçekte ve sevgide ve ayrıca onun halkını İsrail'i yeşim sevgiyle seçer. Bu senin de çok iyi bildiğin gibi Yaradan'ın önceden kalbinde gizlediği tüm sevgiyi yarattığı varlıklarına ifşası, kurtuluşun başlangıcı ve ıslahın sonudur. Bu nedenle senin bu iki leziz tavsiyende tatmış olduğun eksikliği sana açıklamak zorundayım. İlk sebep, dünyevi dost sevgisinden çok daha değerli olan üçlü bağla ilgili. Bu hikayede koşullu dost sevgisiyle iptal edildiğinde hükümsüz olan manevi sevgiyi karşılaştırarak ve basite indirgeyerek çok hatalısın. Diğer sebep de büyük ölçüde doğal sevgi eşitliğiyle aramızda var olan sevgiyi korumamıza zarar verecek aşağılanmayı eklemiş oldum. İbrahim'in efendisi bir kaynak olmadan derse arka çıktın. Merak ediyorum da sevgimiz doğal eşitlik sevgisine dayanan saf ve ebedi bir sevgiyken hangisi iptal edilebilir? Destekleyen, başarısız olduğunda desteklenen düşer. Fakat ben tekim, kim bana döner ki? Sana şunu da söylemeliyim. Eğer sen bir hikaye anlatıcısıysan, tam gelişmemiş manevi sevgiyle eninde sonunda iptal olacak sebebe bağlı dost sevgisini karşılaştırmak yerine aynı saf ve koşulsuz olan baba ve oğul arasındaki sevgiyi karşılaştırabilirsin. Gel ve bu sevgideki muhteşem alışverişi gör. Öyle görünüyor ki eğer oğul anne ve babasının tek çocuğuysa onları daha fazla sever. Çünkü anne babası ona birkaç çocuğu olan anne babadan daha fazla sevgi gösterir. Ancak realitede bu böyle değildir. Tersine eğer ebeveynler sevgileriyle çocuklarına fazla bağlıysa çocukların sevgisi zamanla büyük ölçüde azalır ve kaybolur. Bazen çocuklar arasında bu tip bir sevgi öyle olur ki bu sevginin hissi kalplerinde tamamen söner. Bu doğanın yasalarının bir sonucudur ve bu dünyada geçerlidir. Bunun sebebi basittir. Babanın oğluna olan sevgisi saf ve doğaldır. Baba, oğlunun onu sevmesini dileğinde, oğul da babasının onu sevmesini ister. Kalplerindeki bu güçlü arzu onlarda daimi, sürekli bir korku yaratır. Bu demektir ki baba oğlunun ondan nefret etmesinden çok korkar. Aynı zamanda çok ufak da olsa oğul da bir ölçüde babasının ondan nefret etmesinden korkar. Bu daimi korku aralarında iyi ameller sergilemelerine sebep olur. Baba daima sevgisini oğluna gösterirken oğul da yapabildiği kadar sevgisini babasına gösterir. Bu şekilde sevginin hissi her ikisinin kalbinde de çoğalır. Daima ta ki iyi amellerde biri diğeri üzerinde büyük ölçüde galip gelene kadar. Diğer bir deyişle babanın babalık sevgisi oğluna hiçbir ilavenin ve eksiltmenin olmayacağı şekilde bütün görünür. Bu aşamaya ulaşıldığında oğul babasının kalbinde mutlak sevgiyi görür. Şunu söylemek isterim ki oğulda hiçbir şekilde sevginin kaybolacağı korkusu ya da büyüyeceği umudu yoktur. Buna mutlak sevgi denir. Sonra gitgide oğul babasının önünde iyi ameller göstermede avarelik eder. İyi amellerin ve babasına olan sevginin kalbinde azalması ölçüsünde oğlun kalbinde doğanın bastırmasıyla kızılmış, tam olgunlaşmamış sevginin kıvılcımları büyük ölçüde yayılır. İçinde nefrete çok yakın ikinci bir doğa oluşur. Çünkü babasının ona karşı tüm iyi amelleri organlarına kazınmış mutlak sevginin yükümlülüğüne kıyasla gözünde azalır ve küçülür. Ben tüm merhamete ve gerçeğe değer değilim. Sözünün anlamı budur. Bunun derinliklerine dal. Çünkü derin ve uzun bir konudur. Yaradan'ın işlediği ve kurduğu doğanın sistemlerini övmek benim rehberim olduğundan bu sınırı koymamın sebebini sana söyleyeceğim. Yoksa Allah korusun, onun kötü bir arzusu olduğundan değil. Tersine tüm bunlar maneviyatta çoğalmadır. Çünkü Yaradan'ın hizmetkarlarından istenen şey divekut, sevgi ve haz olmadıkça divekut yoktur. Tıpkı şöyle yazdığı gibi, bizi yakınlaştır kralımız, senin yüce adına selah gerçekte ve sevgide. Burada hangi sevgisinden bahsetmektedir? Bütünlük noksan olamayacağından bu bütün sevgidir. Ve bu sevgi yukarıda söylendiği gibi mutlak sevgidir. Dolayısıyla güçlenen ve üzerlerine gelen bütün tehlikelerden sonra elde edilen Dvekut'tan nasıl bir çoğalma olabilir? Yaradan'ın bedeni sonunda fiilen sevgi göstermek zorunda olduğu ortaya çıkan kalbi ve sevginin açığa çıkmasındaki eksikliği ruh ile kılıflandırmasının anlamı budur. Çünkü maddenin doğası edinilmiş sevginin herhangi bir hissini acilen söndürmektir. Bu bağlamda bütün olan bütünün üzerindedir ve akıl açısından bütün ve mutlak sevgide mutlak bilme vardır. Ama yine de daha çok sevgi eklenebilir. Eğer kişi sevgi ekleyemezse kesinlikle düşecek ve hali hazırda elde ettiklerinden soğuyacaktır ve toprak sonsuza kadar satılamayacak denmesinin anlamı budur. Bunlar içten ve gerçek sözlerdir ve sen günlerinin sonuna kadar onları saklamalısın. Şimdi sana olan sevginin soğumasından korkmadığını ve sevgimin mutlak sevgi olduğunu bildiğini gördüğümden seninle ilgili düşüncelerimi anlayabilirsin. Açıklıkla yazmışsın ki sevgimiz ilaveler veya eksiltmeler olmadan ayakta kalacak. Fakat sonunda maneviyatımız maddeyle kılıflanır ve maddenin doğası mutlak sevgi nedeniyle soğumaktır. Bu değişmez bir yasadır. Dahası sevgimizi bütün olarak hissediyorsan mutlak sevginin hissinden yükselen soğumanın korkusu nedeniyle bu sevgiyi göstermek için hiç korku duymadan gerçek eylemler sergilemeye başlamalısın. Bu şekilde arzu ve sevgi iki katı artar, buna çoğalma denir. Benim sözlerim görme ile söylenmektedir. Yargıç sadece gözlerinin gördüğüyle yargılar ve hiçbir çalışma ve şüphe sözlerimi iptal edemez. Eğer sözlerimi kalbinde hissedemiyorsan, bu kendi patronunla arandaki soruna bağlıdır. Fakat kaybının ve zorluğun ortadan kalktığını anladığında kalbinin içine bak. Sevgiyi göstermedeki eylemlerin eksikliğine bağlı olarak onu sevgi hissinden eksik bulacaksın. Bu kesin. Şimdi bile sevgimizin zincirleri mutlak sevgide olduklarını bildikleri için korku eksikliği sebebiyle hafifçe sallanmakta. Beni sonuna kadar dinle. Daima mutlu olursun. Çünkü tecrübeliden daha bilgisi yoktur. Dolayısıyla sana aramızdaki sevginin soğuma korkusunu içinde uyandırmanı tavsiye edeceğim. Akıl bunu anlamayı reddetse de düşün. Eğer sevgiyi artıracak bir taktik varsa ve kişi onu arttırmıyorsa bu da düşüş olarak kabul edilir. Bu tıpkı dostuna büyük bir hediye veren kişinin durumu gibidir. Eylem sırasında kalbindeki sevgi eylemden sonra kalbinde geri kalan sevgiden farklıdır. Daha ziyade sevginin bereketi tamamıyla kaybolana kadar gittikçe küçülür. Bu nedenle hediyeyi veren kendinde bunu her gün yenilemek için bir taktik bulmak zorundadır. Tüm çalışmamız budur. Her geçen gün aramızdaki sevgiyi göstermek, tıpkı almak gibi. Yani akla pek çok ilave yaparak arttırmak ve çoğaltmak. Ta ki şimdinin bereketi gerçek bir hediye gibi duyularımıza dokunana kadar. Bu zamanı geldiğinde kullanılacak büyük taktikler gerektirir. O günlerde fazla şey söylemeyecekler. Babalar ekşi üzüm yediğinde çocukların dişi kamaşır. Sözlerinin anlamı budur. Ekşi üzüm yiyen birinin dişleri kamaşır. Bu demektir ki bunu bilmeye yaklaşmadıkları sürece sevginin gösterilmesi gereklidir. Babalarının günahını ıslah edemezler. Bu nedenle şöyle derler. Babalar ekşi üzüm yedi, çocukların dişi kamaştı. Fakat farkındalığa geldiklerinde babalarının günahının ıslahıyla ödüllendirilir ve buldukları bir kusurda sevgiyi göstermede günah işleyeceklerini bilirler. Tıpkı yukarıda söylendiği gibi. Dolayısıyla her gün onların gözünde yeni gibi olur. Tıpkı ilk gün gibi. Ve o gün sevgi gösterdikleri ölçüde hissedilene kadar ışığı çekerler. Eğer çok az hissediyorlarsa Bu o gün ham meyve yedikleri içindir. Çünkü o günde sevgiyi açıkça göstermemişlerdir. Bu nedenle hislerinde azalma olur. Çünkü sevgileri ilk kez olduğundaki gibi değildir. Kelimeler öncelikle Mesih için bir yasadır. Fakat aynı zamanda dünyaya da uyarlanırlar. Çünkü kişi ve Yaradan arasındaki sevgiyi göstermek için kalbi güçlendirmede Yaradan tanrısallığını anı olarak ona işler. Tıpkı şöyle yazdığı gibi, adımı zikrettiğim her yerde ben sana geleceğim ve seni kutsayacağım. Anı gerçek çalışmayla arttırıldığında arzu ve özlem de artar. Tıpkı ve öz özü çeker ve özü getirir olduğu gibi. Son olarak özlem artar ve büyür, iyi ameller de yükselir. Çünkü tüm kuruşlar bir araya geldiğinde büyük meblağ olur. Ve işte bu kişi gelir ve onun ödülü onun yanındadır. Ve onun çalışması onun önündedir. Sözünün anlamı budur. Akıl çalışmayı kısa kesmesine rağmen bu konuyla ilgili uzun uzadıya konuşabilirim. Ancak tüm organlar idrak edene kadar bu kavramı anlamak uzun zaman alır. Ama yine de bu aşağıdan gelen uyanmadır. Islahlar sırasındaki ıslahın hızı ve arzulanan taraftaki çalışma sırasındaki ıslahtan sonraki çoğalmanın ölçüsü sahip olunanların ölçüsüne bağlıdır. Sözlerimden şüphe etmemelisin çünkü aksi halde dönmeler yukarıda, yurttaşlar aşağıdadır. Sevgisinin ölçüsü irade ile ilgili olduğu için kalbe bağlıdır. Bu akılsal değildir. Dolayısıyla bu kadar ayrıntılı anlattığım sevgi tüm akılsal derecelerin en üstünde nasıl olabilir? Biz burada Yaradan'la dive kıt konusuyla ilgilendiğimizden Yaradan'ın iyi olduğunu tadan ve gören herkes tüm bunlara tanıklık eder ve onun eşsizliği dünyadaki tüm idrakları içine alır. Yine de onun eşsizliğiyle ilgili maddesel bir şeyin olmadığına hiç şüphe yoktur. Dolayısıyla akılsal amacın dışında başka bir adım yoktur. Bu sebeple yalın akla tutundukları gibi ona tutunmakla ödüllendirilen herkes bilgece büyür. Divekut sırasında tapınan kişi arzusunu ve sevgisini sergilemenin gücüyle tapınana tutunur. Fakat onda arzu, akıl ve bilme tıpkı maddeselliğin yasalarında olduğu gibi form farklılığı olmadan tek bir birlik içindedir. Bu kadar basit. Dolayısıyla onun sevgisinin ifşasının edinimi aklın kutsamasıdır. Gel ve bütün olan kişiden öğren. Büyüklerine sor. Sana bütün olanın her şeyde bütün olduğunu ve geleceğinin kutsanmasında tam bir bilgiye sahip olduğunu söyleyeceklerdir. Bu onda Tora ve çalışma nedeniyle asla zayıflamaz. Tersine kimse Tora'da onun kadar çabalamaz. Bunun basit bir sebebi vardır. Amacı kendine iyi bir gelecek sağlamak değildir. Daha ziyade tüm işi kendi ve onu yapanın arasındaki sevgiyi sergilemektir. Bu nedenle sevgi mutlak sevgi formunda bütün olana kadar her geçen gün büyür ve çoğalır. Sonrasında bu onun bütünlüğünü aşağıdan uyandırılma formunda çoğaltmaya getirir. Bu arada atalarımızın Tikkun ve Zohar'da fazlasıyla övdükleri yoksula yardım konusunun anlamını senin için açıklığa kavuşturayım. İnsanın içinde çalışılması kesinlikle yasak olan bir organ vardır. Onunla çalışacak olan küçük arzuların en küçüğü bile insanın içinde olsa bu organ Yaradan tarafından üzüntü ve acı verici olarak bırakılır. Buna yoksul denir. Çünkü onun tüm yaşamı ve devamlılığı başkaları tarafından çalışma ve acıma yoluyla karşılanır. Her kim İsrail'den tek bir ruhu ayakta tutarsa bu tıpkı bütün dünyayı ayakta tutmak gibidir sözünün anlamı budur. Organ başkalarına bağımlı olduğundan kendi devamlılığını sürdürmekten fazlasına sahip değildir. Ama yine de Yaradan onu sanki tüm dünyayı ayakta tutuyormuş gibi görür. Öyle ki kendisi dünyanın ve içindeki her şeyin tüm kutsaması, çoğalanı ve sadece diğer organların çalışmasıyla ayakta kalan yoksul ruhun gücüyle bütünlenenidir. Ve o onu dışarıya çekip şöyle dedi, şimdi cennete doğru bak. ve o Tanrı'ya inandı ve onu ona erdemlik olarak saydı. Sözlerin anlamı budur. Bu demektir ki dışarıda bırakılarak bu organla çalışma arzusu vardır. Bu nedenle yaralan kişinin çalışmasını yasaklar. Şöyle denmiştir: şimdi cennete doğru bak. Aynı zamanda tohumun kutsanmasının sözü de kişiye verilir. Kişinin kutsaması gereken bütün tohumu özellikle bu organdan geldiğinden bunlar aynı konudaki iki zıtlığa eşdeğerdir. Bu nedenle çalışmadığı zaman tohumu nereden bulacak? Ve o Tanrı'ya inandı sözünün anlamı budur. Yani hem çalışmanın yasaklanması hem de tohumun kutsaması vaadini olduğu gibi kabul eder. Bunları nasıl elde etti? Bu nedenle şu karara varır ve onu ona erdemlik olarak saydı. Yani başkalarının çalışmasıyla ayakta kalan yoksula yardım ederek. Atalarımızın şu iki söyleminin anlamı budur. Kişi Yaradan'ın ona doğrulukla davranacağını, yani çalışma olmadan onu koruyacağını ve İbrahim'in Yaradan'a karşı doğrulukla hareket edeceğini düşünür. Her iki söz de sevgili Tanrı'nındır. Çünkü ıslahtan önce bu organ cennettedir ve yardım aşağıda olana sayılır. Islahın sonunda elde edilebilir ve sonra yardım etmek üst olana sayılır. Bunu gerçek olarak bil ve takdis et. Yehuda Leib.